Merhabalar değerli dostlar, Devir Dergisi'nin Şubat 2021 sayısında bu ay sayfamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı. Doktor Nuriye Ortaylı ile bir senedir hayatımızda olan pandemiye ve pandemiyle mücadelede kat edilen yolla birlikte özellikle uygulanmakta olan aşı politikasına dair merak edilenleri konuştuk. Zira biliyorsunuz böylesi hayati önemi olan dönemlerde onca bilgi kirliliği ve yanıltıcı bilgi arasında doğru bilgiye ulaşmak zor olabiliyor. Bu anlamda son derece doğru bilgilendirme ve yönlendirmeleri dolayısıyla kıymetli hekimlerimizden Doktor Nuriye Ortaylı'nın varlığını önemsiyorum. Sizin de bu bilgilerden ve değerlendirmelerden faydalanarak keyifle dinleyeceğinizi umuyorum bu söyleşimizi ve hemen kendisine soruyorum. Yaklaşık geçen Mart ayından bu yana tam bir yıldır pandemiyle yaşıyoruz. Bir yıldır hayatımızda birçok şey değişti. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de bu değişimin ve pandemiyle mücadelenin içinde. Yaşadığımız bu salgın dönemine ve gelinen noktaya dair gözlemlerinizi merak ediyorum. Genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz bu bir yıllık salgın sürecini?
Bütün insanlık, yani Türkiye'de bunun içinde biraz abartılı bir tepki mi veriyoruz diye düşünüyorum başımıza gelen sıkıntılara. Yani çünkü ben önce ihtilali, sonra İkinci Dünya Savaşı'nı, arada çeşitli başka eziyetleri yaşamış bir annenin kızıyım. Yani gerçekten insanların bu kadar öldük, bittik, mahvolduk, işte hayatımız mahvoldu falan, çok sıkıntı çeken kesimler var. Tabii yakınlarımızı kaybettik. Hepimizin hayatı değişti ama ya mesela ne bileyim bir İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın nasıl alt üst olduğu, insanların neleri neleri kaybettikleri ve yani o yani evet, kısa da bir süre değil. 3-4 sene nasıl yaşadıkları, yani mesela annem gençliğini yaşayamamış. Hayatta kalması şans bir koşulda, oradan oraya sürünerek, atılarak ve hayatta kaldığı için kendini şanslı addederek geçirmiş 4-5 yılını ve sadece o 4-5 yılı değil tabii de savaş sonrasının sıkıntılarıyla bütün gençliği bir kaosun içinde geçmiş. Buna rağmen yani tabii savaşın kötü bir şey olduğunu söylerdi de bu kadar yakınır mıydı? Dolayısıyla ben biraz şey diye düşünüyorum, bir modern insan şımarıklığı var hepimizin üzerinde. Böyle her şey öngörülebilir olsun. Bir kere hayatın öngörülebilir olması bile, ben size söyleyeyim yani 70'lerin, 80'lerin falan olayı. Ondan önce bizim atalarımızın hiç böyle bir beklentisi yoktu. Her şeyi planlayacağız ve her şey planladığımız gibi gidecek. Yani insanlar tatilimizi planladık, yapamıyoruz ya da işte planlayamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Bunlar biraz bana abartılı tepkiler geliyor. Ya da işte maske takmayacağız ya da işte nedir bu sosyal mesafenin sonu. Bence bilimin sayesinde aslında oldukça başından itibaren tabii bilinmezlikler vardı. Tabii öngörülemeyen şeyler var. Ama bir kere bir hastalık olduğu, bu hastalığın etkeninin ne olduğu, işte test yaparak tanı konabileceği, iyidir, kötüdür, çok şahane olmasa bile yine de işte hastanede bir tedavisinin olduğu vesaire gibi birçok şey biliyoruz. Evet. Buna rağmen infial halinde birçok insan. Bu da bana çok açıkçası biraz tuhaf geliyor. İşin genel şeyi bu. Ha, ama onun dışında ayrıntılara girelim.
Fazla mücadele görmeme olabilir mi acaba bunun üzerine?
Yani böyle çok yani bir hayat tarzı geliştirmişiz. O hayat tarzının aynen sürmesini bekliyoruz ve bir an önce de ona dönmek istiyoruz. Mesela şeyi düşünen daha az. Niye bu pandemiler oluyor? Acaba eskiden sürdüğümüz hayat çok doğru muydu? Tersine mesela bence pandemi ne kadar kötü bir toplum düzeni kurduğumuzun, ne kadar adaletsiz olduğunun, ne kadar eşitsiz olduğunun ve ne kadar felaketlerle başa çıkma konusunda zayıf yapılar inşa ettiğimizin bir sürü işaretini verdi. Öyle değil mi? Yani şimdi aşı da bile görüyoruz. Zengin ülkelerin, evet, vatandaşlarının durumu farklı. Bu arada mesela 100 küsur ülkede daha sağlık personeli aşılanmaya bile başlayamadı. Umut ediyoruz ki bu ayın sonunda başlayacak. Ama mesela işte o zengin ülkelerdeki insanlar da her şeyi eleştiriyor bir yandan. İşte sıra beklemeyi eleştiriyor, her şeyin çok işte düzenli olmamasını eleştiriyor falan. Eleştirel olmak iyi ama mesela büyük bir eşitsizlik var. Eleştiri oklarımızı buna yönelsek, büyük bir adaletsizlik var. Bu tür şeylere hiç dikkat etmiyoruz. İkincisi, bu pandemi niye bu kadar çabuk yayıldı? Kusura bakmayın yani, global ekonomi, iyi ki uçaklar var. Hepimiz oraya buraya gidip geliyoruz. Aşın. Gerekli gereksiz. Tamam, çok gerekli seyahatler de var ama nasıl bir inanılmaz hareketlilik, bir işte turizm, kongre turizmi. Yani mesela Kuzey İtalya'daki patlama noktalarından biri o, ABD'de de o. Bütün bunlar gerekli miydi? Şimdi online yapabiliyoruz. Çok gerekli değilmiş, görebiliyoruz. Şunu demek istiyorum. Bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Çok fazla sayıdayız. Bir kere nüfusumuzu hiçbir şekilde kontrol etmedik. Yani gezegenin kaldırabileceğinden çok ötede bir nüfusumuz var. Bunun ötesine bir de aşırı tüketmek, aşırı doğal ve olmayan ve rahat bir şekilde yaşamak gibi şeyler yapmak istiyoruz ve bunları sürdürmek istiyoruz. Bu çok mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü de söylüyor, başka pandemilere hazır olun. Bunu atlatsak bile bu pandeminin çıkma nedenleri hala ortalıkta. Onlar nedir? Hayvanların habitatlarına saldırdık. Habire onları iteliyoruz ve onları itelerken tabii onlarla fazlaca temas ediyoruz ve daha önceden tanımadığımız mikroorganizmalarla karşılaşıyoruz. İkincisi, tamam küresel bir dünya ama inanılmaz bir küresel hareketlilik var ve üstelik bu böyle belli şehirlerde, belli merkezlerde yoğunlaşıyor. Zaten salgının ilk patladığı yerlere bakın. Bunlar en çok dünyayla, küreyle çok çeşitli, binlerce değişik şekilde bağlantılı olan yerler. Bütün bunları biraz sorgulamamız lazım. Yani bundan sonra daha dengeli, daha uyumlu bir hayat çevremizle, gezegenle ve birbirimizle sürdürmek için.
Sesimizi çıkaracak yerde çıkartmıyoruz da acaba, olması gerektiği gibi başka konularda mı daha cesur hareket edip ses yükseltebiliyoruz? İşte sıkıldık, sıkıştık, bir an önce normal hayatımıza dönelim ama herhalde artık öyle anlaşılıyor ki bu virüs hep hayatımızda olacak.
2019'da bu virüs olmasa bile başkaları
başkası olacak, evet.
Bir de şöyle diyeyim, belki ses çıkaran insanlar hep belli gruplar diyeyim. Yani evet. Bu da bir tabii toplumumuzun eşitsizlikleriyle ilgili. Aslında daha çok sıkıntı çeken insanların çok fazla sesi çıkmıyor. Daha çok hastalananların, işte ne bileyim kalabalık koşullarda yaşayanların, kendini evinde izole etme imkanı olmayanların, her gün ekmek parası peşine düşenlerin ya da işsiz kalanların bu süre içinde. Evet. Onların sesi çıkmıyor. Onlar çok örgütsüzler. Sesi çıkanlar da daha farklı gruplar. Tabii çok çeşitliyiz. İnsanlar çok çeşitliler. Bu iyi de bir şey aslında, çeşitli olmamız. Zenginliğimiz bir yandan ama o çeşitliliğin içinde sadece belli grupların sesi çıkıyor. Onlar hakim oluyorlar diye düşünüyorum.
Evet, az önce bahsettiniz COVID-19, işte 2019'da çıktı ama mutasyona uğruyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, yeni bir virüs Tayland'da çok benzeyen COVID-19'a ortaya çıktı diye. Yani bu bitmeyecek anlaşılan ama bu insanlarımızdaki yeni normal süreçlerine adapte olamama durumu, hayatı hep askıya mı alacağız diyor mesela çoğu. Hala alışamadı, halbuki yaşanmaya başladı. Bir yıla yakın süre oldu. İş dünyası uzaktan çalışmayı özellikle kalıcı hale getirmek için uğraşıyor şu an. Artık eski alışkanlıklar da yerini tam bu pandemi jargonuyla yeni normale bırakmaya başladı. Nasıl bir karşılık vermek lazım böyle düşünen insanlara acaba? Hep mi böyle yaşayacağız diyen, etraflarına böyle bir bezginlikle sorular soranlara?
Hep böyle yaşamayacağız herhalde. Çözüm yoluna girildi gibi. Yani evet. Nasıl korunacağını biliyoruz. Nasıl baskılayacağımızı virüsün biliyoruz aslında. Ha şu, bunu Batı Avrupa'da, Amerika'da biz bunu başaramadık. Yani o dersimizi iyi çalışmadığımız için ve ciddi olmadığımız için biz bu işi başaramadık. Ama Asya'ya bakın, Asya yendi virüsü aslında. Yani o
Asya Pasifik ülkeleri
Avustralya, oldu. Yeni Zelanda, işte Singapur'u, Hong Kong'u, koca Çin'i, Laos'u, Kamboçya'sı, yani fakiri zengini o ülkelerde, o bölgede virüsü bir kere kontrol altına almaya başardılar. Niye? Bir, devleti yönetenler bu işi başından ciddiye aldılar. İkincisi, zaten aradaki yıllarda birinci SARS'ta bunun arasında halk sağlığı örgütlerini iyi kurmuşlardı. Çok iyi filyasyon yaptılar, çok iyi takip ettiler virüsü. Bizde olduğu gibi kimsenin eli titremedi. Yani bir vaka çıktı diye koca bir şehir kapatıldı, karantinaya alındı 15 gün. Çok sıkı karantinalar uyguladılar. Öyle bizdeki gibi işte akşam evde otur, gündüz çık istediğin gibi gez değil. Yani gerçekten virüsün kuluçka süresinin kat be kat üstünde günlerce kimse kimseyle temas etmeyecek şekilde karantinalar uyguladılar. Ve şimdi meyvesini topluyorlar. Epitopu mesela bakıyorum, Vietnam'da toplam bir bahar aylarında 6-8 hafta kapandılar. Evet. Bir de yazın bir şehri tamamen kapattılar yine 4 hafta süreyle. Onun dışında hayatın oldukça normal devam ediyorlar. Çin'de işte Wuhan'da çıktı. Wuhan'da çok sıkı bir karantina uyguladı ve tabii o zaman kuluçka süresini falan da bilmiyorlardı. Biz bunları Wuhan salgınından sonra onlardan öğrendik. Evet. İşte sanıyorum onlar 8 hafta ya da 12 hafta bütün şehri kapattılar, bütün eyaleti kapattılar. Sonra da zaman zaman bazı şehirlerde, bazı kasabalarda kapamalar uyguluyorlar. E bize bakın, biz Nisan'dan beri bir normale dönemedik. Yani normal dediğim, hani hep korkuyla yaşadık. Yazın yasakların hepsini kaldırdı ama aklı başında hiç kimse yazın kimseyle temas etmedi. Çünkü çok tehlikeliydi ve etrafta vaka vardı, biliyorduk. Biz biliyorduk, yani hekimler biliyordu ve bakanlıktaki 3 kişi biliyordu. Bu vatandaşa da ilan edilmiyordu. Bir vur patlasın, çal oynasın yaptık. Onun bedelini çok ağır bir şekilde ödedik Ekim-Kasım'da. Hala da sürüyor. Virüs agresif bir virüs. Virüse yapılması gerektiği gibi yapmayıp böyle zamana yayıp hafif hafif yarım yamalak tedbirlerle gidince bu hiç bitmiyor. Yani hep Damoklesin kılıcı gibi üstümüzde. Halbuki erken davranan, virüsün gerektirdiği agresiflikte cevap veren ülkeler sonra oldukça da normal yaşıyorlar. Gördüğümde ben irkilmiştim. Aralık ayında Yeni Zelanda'da seçimler yenilendi, biliyorsunuz.
Evet.
Eski başbakan seçildi bir büyük zaferle, yani son 30-40 yılın en yüksek oy oranıyla. Onun haberini izlerken birden böyle irkildim çünkü işte seçim zaferi, hepsi birbirine sarıldılar, öpüşüyorlar falan. Ben televizyonda öpüşen insan görmeyeli çok olmuş. Sonra düşündüm, ya niye öpüşmesinler? Son vaka Yeni Zelanda'da 3 ay önce ilan edildi. Evet. Ondan sonra da vaka yok. Deli gibi de filyasyon yapıyorlar. Biliyorlar yani. Tabii öpüşürler. Yani biz öpüşmeyeli kaç yıl? Yani bir yıl oldu. Bir yıldır kimseyi öpemiyoruz. Yani söylemek istediğim bu. İşi ciddiye alıp bir takım sıkıntıları baştan razı olan ve disiplinli olan toplumlar bu işi daha kolay atlattılar. Virüsle pazarlık edeceğini zannedenler, atlatabileceğini, yan kapıdan geçebileceğini zannedenler hala sürünüyorlar ve daha ne kadar sürünecekler bilemiyoruz tabii.
Doğru, yani insanımız da galiba çok korkmadı bu virüsten ya da doğru anlatamadık mı? Geçen gündüz WhatsApp'la görüşürken korkutun bizi. Bu virüs öyle korku iklimi de salmadı insanların üstüne. Onun için bu kadar rahat ve duyarsız davranıyorlar diye bir görüş bildirmişti.
Bence acaba bu konuda kabahati da değil o. Yönetimin kabahati. Çünkü Nisan ayında Türkiye'de o yarım yamalak sokağa çıkma yasaklarıyla bile hareketlilik raporları yayınlıyor Google, telefon sinyallerinden takip ederek. Google'ın ve her ülke için, her şehir için neredeyse yayınlıyor bunları. Google'ın hareketlilik raporlarına göre Türkiye'de hareketlilik Nisan ayında Fransa'dan ve İtalya'dan daha düşüktü. Ki ona o sırada oralarda sokağa çıkma, full sokağa çıkma yasağı vardı. Bütün yaz boyunca vaka sayıları gizlendi. İzlenmeseydi böyle olmazdı. Vatandaşa normale dönüyoruz dendi. Esas problem şu. Bence salgın iyi yönetilmedi Türkiye'de. Nisan ayında ilk haber çıktığından sonra ve tabii tedbirler alınınca işte okullar kapatılıp falan, o bir mesaj gibi oldu vatandaşa. Evet. Hareketlilik çok azaldı Türkiye'de. Evde oturma oranı, ben o sıralarda bakıyordum böyle birkaç gün arayla ve İtalya ile Fransa ile falan karşılaştırarak bakıyordum ki o sırada İtalya'da, Fransa'da resmi karantina vardı. Yani lockdown dedikleri, hani her şey kapatıldı. Onlara göre bile daha çoktu Türkiye'de evde oturma oranları. Ama şöyle eksikler vardı. O da yine bence salgın yönetiminin şeyi. Mesela bu maske meselesi uzun süre doğru düzgün anlatılmadı. Mesajlar çok uzun süre doğru düzgün gitmedi. Ondan sonra pat diye takvimle, bir kere takvimle olmaz bu işler. İşte 1 Haziran, 1 Haziran'da değil. Virüs şu düzeye gelince, vaka sayısı bu düzeye gelince. Yani böyle alınır karar. İşte 1 Haziran'da açtık ve 1 Haziran'dan sonra her şey normale döndü. Aşırı normale. Hatta teşvik edildi. Yani turist gelsin istendi. En büyük hatalardan biri. Oradan bir sürü virüs geldi. Dövizden virüs geldi. Çünkü kim seyahat eder böyle bir durumda? Risk alıcılar. Geldiler, virüs dağıttılar, gittiler. İspanya'nın da başına aynı şey geldi. Yunanistan'ın da başına aynı şey geldi. Yani pandeminin ortasında turizmden gelir beklemek hiç gerçekçi bir şey değil. Ondan sonra bir de vaka sayıları artmaya başladı Haziran'ın 3. haftasında. Evet. Ve ondan sonra biz onları hep orada gördük. Ve böyle bir tuhaflık geldi. Kesinlikle. Belirli. Zaten şahane değillerdi ama ondan sonra hep veriler ben, bize açıklanmamaya başladı. Çünkü yani nereden biliyorum, ben Ankara'da yaşıyorum. O sırada mesela Temmuz sonu gibi Ankara kırılıyordu yani. Bütün yoğun bakımlar doluydu.
Evet.
Bizim sayılar hala Türkiye sayıları binlerde geziyordu. Olacak şey değil. Ankara'da o sırada 10 bin vaka olduğu söyleniyordu hekimler arasında. Yani siz ne kadar gizlerseniz gizleyin, bu bilgiler bir araya geliyor. Siz bunu vatandaşa söylemezseniz, bir de üstelik bir takım toplu hareketleri teşvik ederseniz. Mesela işte Ayasofya'da toplu ibadet 300 bin kişi. Olacak iş mi pandeminin ortasında? Ondan sonra bir de üstüne Kurban Bayramı da serbest, bayram namazı da serbest. Oteller. Yani Güneydoğu Anadolu kırılıyor. Orada belli ki evde bulaşma oluyor. Bakanın kendisi bunu söylüyor. Hala enfekte çıkan insanlar eve gönderiliyor. Karantinaya al onları. Bir sürü boş yurt var. Öğrenci yurdu var oralarda. Karantinaya al. Yani bütün biz bu yazı çok fena geçirdik. Ve o yazın ektiklerimizi sonbaharda biçtik. Düğün dernek yasaklanmadı.
Evet.
Yani sonunda böyle yarım ağızda yasaklandı. İşte bir saatle sıra. Yani bir saat ne fark eder? Oraya 40 kişi, 50 kişi gittikten sonra, takı töreni serbest olduktan sonra, en çok bulaşmanın olduğu yer. Bunu nasıl engelleyeceksin? Yani bunlar vatandaşa söylenmedi. O zaman söylenseydi ki Ankara'da yoğun bakımlar doldu diye televizyonda haber olsaydı, insanlar öyle mi davranırdı? Nitekim Ekim sonu gerçek vaka sayılarını açıkladıkları an herkes evine çekildi. İnsanların bir tutumu değiştirmesini istiyorsanız onlara bir kere tehdidi büyüklüğünü anlatmanız lazım. En önemli şey ve bu sizin başınıza gelebilire ikna etmeniz lazım. Salgın yönetimi bizde bunu yapmadı. Yani çıkıp da maske mesafe, maske mesafe bütün yaz bunu tekrarlayarak bu iş olmaz. Tehdit büyük. Sizin de başınıza gelebilir ve hatta oluyorsa da bakın geliyor. Bakın şu iller tehlikeli. Niye bunu söylemekten imtina ettiler? Bunu
neden? Evet, ben de şimdi onu soracaktım size.
Nihayet
neden böyle bir yaklaşım acaba?
Bakan evvelsi gün açıkladı. İl il nihayet sayıları verecek dermiş. Eh günaydın yani.
Evet.
Yani salgının bir kere il il yönetilmesi lazım. Çünkü geziyor virüs, bazı yerlerde patlıyor. Oralarda daha şiddetli tedbirler almanız lazım. Gerekirse o şehrin kapılarını kapamanız lazım diğer yerlere bulaşmasın diye. Biz böyle sen sağ ben selamet yönetiliyormuş gibi bir salgının içinde gittik ve burada vatandaşa suç yüklemenin ben hiçbir manasını görmüyorum. Yapılması gerekenler yapılmadığı için görmüyorum. Ha, yapılması gerekenler yapılsaydı da yine de İsyankar bir ahali olsaydı ona bir şey demeyeceğim ama öyle görünmüyor. Bakın.
Evet.
Sonuçta sıkı tedbirler alınmamış olmasına rağmen Kasım'dan sonra yavaş yavaş sayılar düştü ve neden düştü ben size söyleyeyim. Çünkü artık herkesin yakınında bir hasta, bir ölüm, bir şey var. İnsanlar kendi kendilerine anladılar bu gerçeği. O zaman salgın yönetiminin görevi ne? Vatandaşın başına gelmeden önce bunu anlatmanız lazımdı ki sayılarımızı makul yerlerde tutalım. Sonbaharda yine patlardı ama böyle patlamazdı. Yani 4000'e patlardı, 30.000'e çıkmazdı sayılar o zaman. Dolayısıyla bir takım şeyleri ayırmak lazım. Tamam, her ülkede sorumsuz insanlar var. Ben bunların Türkiye'de özellikle yüksek oranda olduğunu düşünmüyorum. Ama işte nüfusun %10'u, 15'i, 20'si neyse, onlar daha risk almaya meyilliler. Daha tedbirli olanlar var. Onlar bir grup. Orada bu tedbir almaya eğilimli grubun sayısını arttırma görevi ve diğerlerinin önünü kesme görevi salgını yönetenlerin sorumluluğu. O konuda hiç iyi bir ders gösterdiğimizi sanmıyorum. Nitekim bir kurum üşenmemiş, her ülkenin politikalarını izlemiş, notlamış. Ona göre Türkiye salgını en kötü yöneten ülkelerden biri, yani sondan 10. falanız. Bakıyorsunuz mesela işte Brezilya, şu bu, yani sıcak iklimdeki ülkelerde hiç öyle hız kesmiyor, virüs yayılıyor. Evet. Demek ki bunun sıcak iklimine falan bir alakası yok. Siz tedbirinizi alın. Yani biz baştan virüsü kontrol etmek, sınırlamak, virüssüz bir ülke yaratmak üzerine kurmadık maalesef planlarımızı. Evet. Bahar aylarında aldığımız tedbirler de öyle. Sündürme tedbirler işte. 3 gün milli tatillerde 3 gün sokağa çıkma. Ya virüsün davranışı o değil. Yani virüsün kuluçka süresini tamamlayacak izolasyonlar yapmanız lazım. Yani birisi enfekte olduysa birileri, onların bulaşma süresi tamamlanana kadar teması kesmeniz lazım. Eğer karantina işte neyse kapatma vesaire yapacaksanız buna göre yapacaksınız. Aç kapa, akşam eve gir, sabah çık, hafta sonu kal bilmem ne, bununla olmaz. Ve üstelik bunu ekonomik kaygılarla yaptılar büyük ihtimal. Hiç de bilim insanlarına da kulak vermiyorlar. Koç Üniversitesi'nden, ODTÜ'den gayet saygın ekonomistler bunun modellemesini yaptı. Ve biz eğer 4 hafta peş peşe kapansaydık Nisan'da mesela, hem yarı yarıya daha az insan ölecekti, hem ekonomik kaybımız aynı olacaktı. Üstelik yazı daha sıfıra yakın rakamlarla girdiğimiz için ve sonbaharda o devam edeceği için sonradan daha az etkilenecektik. Aynı şey şimdi de geçerli. Yani bütün Ekim, Kasım, işte Tabipler Birliği, bütün halk sağlıkçılar, doktorlar, evet, yoğun bakımcılar döne döne diyoruz ki 4 hafta kapatın, 4 hafta kapatın. Kapatmadılar. Ne oldu? 3 ay geçti. Hala 6.000'lerde. Yarın yine çıkar.
Yani bir de önümüz yine yaz.
Çok tehlikeli bir sayı. Yani bir kişi 300 kişiye bulaştırabiliyor. Bunu biliyoruz Asya'daki salgın raporlarından. Yani o 6.000 kişiden 200 tanesi, atıyorum ülkeye yayılmış 200 kişiden yeniden birer, evet, salgın patlasa döneceğiz yine sıfır noktasına. Dolayısıyla hem ciddiye almıyorlar, hem bence bilim insanlarını dinlemiyorlar. Artık bu defalarca söylendi. Birçok ülkenin deneyiminden biliyoruz. Yani işi sıkı tutanların ekonomisi de toparlanıyor. İşi sıkı tutmazsan, salgını kontrol edemezsen istediğin kadar başarı hikayesi anlat, istediğin kadar bir şey yok. İnsanlar, evet, de insanlar kendi çevrelerinde görüyorlar hastalığın sonuçlarını ve ekonomi düzeye çıkmıyor.
Yani bir strateji dahilinde yönetilmediği için aslında bakarsanız, evet, değil mi? Ve hala daha bir strateji oluşturulmuş mu? Oluşturulmadı herhalde, değil mi? Hala buna yönelik bir strateji. Yok. Yani salgının yönetimine dair.
Öncelikler bilmiyoruz ama ben size söyleyeyim. Öncelik ticareti açık tutmak.
Ekonomi, şartları döndürmek.
Ama bu yanlış hesap. Yanlış hesap olduğu defalarca söylendi. Olmuyor. Yani salgını kontrol etmeden onları yapamıyorsun. Mesela şöyle bir önceliğimiz yok. Bir sürü ülkenin böyle bir önceliği var. Okulları açık tutmak.
Evet.
Okulları açık tutmaktır esas. Yani bu da mesela çok önemli bir ekonomik kayıp. Sosyal kaybı, psikolojik falan, onu bir yana bırakalım. Bir, ana babaların üretkenliğini azaltan bir şey çocukların evde olması. İkincisi, yani OECD oturmuş hesaplamış.
Evet.
$3 trilyon kayıp.
Okudum onu, evet, yazmışsınız. Çok ciddi yani, bir rakam.
Bir senesini kaybettik biz. 5 yaşla 25 yaş arasında geleceğimiz dediğimiz insanların, çocukların, gençlerin bir yıllarını kaybettik. Ve süre uzayınca, hadi 3 ay olsaydı o kadar önemli değil. Süre uzayınca o yetenek kayıplarının bir kısmı kalıcı hale geliyor.
Evet.
Mesela niye böyle bir önceliğimiz yok? Yok. Ya ilk okulları kapatıyoruz. En kolay o geliyor bize. En sonunda onları açıyoruz. Halbuki tam tersi olması lazım. Yani gördüğünüz Almanya bütün ülkeyi kapattı. İlkokullar ve anaokulları açıktı. Bu yapılabilir bir şey çünkü riski düşük ilkokulların ve anaokulların.
Yani bütün zaten ülkeyi o kapatır. Yaş grubunu da sanal ortamda ne kadar tutmak evet. mümkün olabilir ki bir kamera, bir bilgisayarın karşısında değil mi? Yani o kadar zor ki etrafımızdaki eşimiz, dostumuzun o yönde zorlandıklarını çok görüyoruz açıkçası. Yani özellikle çalışan kesim mutlaka çocuğun yanında birinin olması ve kamera karşısındaki hocayla temas etmesi açısından sıkılmadan, odak kaybetmeden, hele de hiperaktif şimdi çocuklar, multimedya çağı, çok zor bu süreci yönetmek. Dolayısıyla nasıl normale dönecek acaba bu çocuklar?
Önümüzdeki ay için bence şöyle bir hedef koymak lazım. İşte 1 Mart, 1 Şubat gibi değil de yine takvim hedefi koydu Milli Eğitim Bakanı. Olmaz öyle takvimle. Nüfusun, yani şehirlerde de madem açıklayacaklar, aktif enfeksiyonun 100.000'de 50'nin altına düştüğü yerleşim birimlerinde ilkokulları ve anaokullarına hemen,
evet,
onu izleyen bir iki haftalık gözlemden sonra da ortaokulları, liseleri açmak lazım.
Bu konuda bunu da doğru bilgilendirmek.
Yalnız bunu yapmak için de şu anda çünkü 100.000'de 100'ün üzerinde Türkiye ortalaması vaka evet. sayısı açısından. Bunu yapmak için de diğer sektörleri kapatmak lazım. Yani kusura bakmasınlar, tabii giderek zorlaşıyor bu, millet bıktı. Ama keşke bu işi Kasım'da yapsaydık. Yani başka türlü önünü alamayız yani. Her gün yeni 6.000-7.000 vaka, bu inanılmaz bir şey.
Evet.
Azaldı, kontrol ettik falan diyor da öyle kontrol edilmiş bir durum yok. Yani 7.000 kişinin saçaklandığını düşünün. O kaç kişiyle temas etmiş, evet. geliyor ve kaç kişiye evet. temas etti. Onun hepsini, bütün o temasta bulunduğu herkesi karantina altına almak mümkün değil yani.
Yani Nuriye Hanım, ben aslında biraz da şunu düşünüyorum. Bu pandemi sürecinin başlaması gerçekten çok büyük bir bilinmezlikti ilk zamanlarda. Yani elimizde herhangi bir yaşanmışlık, tecrübe, veri, done olmadığı için bir bilinmezlikle, o zaman maske takalım takmayalım konusunda bile tıp insanları ikiye ayrıldı. İnsanlar şaşırdı, taksın mı çıkarsın mı, ne zaman taksın, ne zaman çıkarsın ve çok uzun sürdü bu tartışmalar. Yani belli ki o maske takılacak. Dolayısıyla okullar konusunda da böyle bir bilinmezlik ve yeteri kadar doğru bilgiyle beslenmemesi konusunda hem velilerin hem insanların bu bilinmezlik içerisinde işte çocuğuma da bulaşır. Halbuki siz yazınızda yazmışsınız bu yaş grubunun çok az bulaştırma oranı ve hasta olmayı da daha hafif atlatarak geçiriyorlar. Yani virüsü aldıkları takdirde tabii ki bir sıfır risk mümkün değil mutlaka, ama çocuklar üzerinde bunun hem bulaşma hem bulaştırma oranları bence iyi izah da edilmedi, doğru da anlaşılmadı. Biraz da bu korku velilerin de geri durmasına sebep oldu gibi geliyor bana.
Ya şimdi şunu, tabii bu ilk başta bilinmez bir etkendi, yeni bir etkendi. Biz aslında yine şanslıyız çünkü önce Wuhan'da patladı.
Evet.
Ve Çinliler çok iyi kayıt tuttular ve bu kayıtları da paylaştılar herkesle. Bize geldiğinde, ulaştığında enfeksiyon ya da ilk vakaları tanıdığımızda, belki daha önceden de vardı bir miktar, ama şeyi biliyorduk en azından, kuluçka süresi nedir, nasıl bulaşıyor. İşte hastalık nasıl belirtiler gösteriyor ve en önemlisi bir tanı test vardı elimizde. Evet. PCR testi vardı. Aslında çok kötü değildi ama tabii diğer birçok soru şüphedeydi. Mesela maske konusunda Dünya Sağlık Örgütü ilk başta karşı çıktı. Niye? Çünkü influenza, grip salgınından gelen verileri kullanıyordu.
Evet.
Ve yani elimizde hiçbir kanıt yok maskenin engelli, herkesin maske takmasını, yani hasta olanlar taksın, işte doktorlar, hemşireler taksın, ama herkesin takmasının bir faydası olduğuna ilişkin kanıt yok. Dünya Sağlık Örgütü de kanıt olmadan hiçbir şey söyleyemez. Yani çünkü öbür evet. türlü de hesabını sorar millet sonra.
Doğru.
Sonra yavaş yavaş işte gözlemsel çalışmalar çıkmaya başladı. Gözlemsel çalışmaların bazıları maskenin faydası var gibi çıktı. Onun üzerine işte Haziran ayı içinde bunu değiştirdi tavsiyesini. O yeni bir bilgi. Şimdi okullar konusunda da aynı şey. Yine influenza salgınından, grip salgınından biliyoruz. Çocuklar çok etkilenirler. Bir, ölürler çok ciddi sayılarda. İki, üçüncüsü çok bulaştırırlar birbirlerine ve eve de taşırlar. Onun için influenza salgınında ilk yapılacak şey okulu kapatmaktır. Nitekim Mart-Nisan ayında bütün ülkeler, yani ilk salgın dalgasında herkes okulları kapattı. Ama o sırada yavaş yavaş bir bilgi birikmeye başladı. Ve bu yüzdendir ki yaz aylarında Avrupa'da bütün okullar açıldı. Yazın okul yapılmayacak diye bir şey yok ki, siz kaybettiyseniz süreyi.
Telafi.
Ve bu arada da bir veri toplandıysa çocukların daha az bulaştırıcı olduğu yönünde. Hala %100 değil tabii bunlar. Yani çünkü insanla yapılan her türlü veri toplama, böyle kontrollü çalışma yapamadığınız için hep gözlemseldir. Öyle biraz gider ama bütün toplanan bilgiler bir şeye işaret ediyor. Yani okullarda bulaşma az oluyor. Çocuk, özellikle küçük çocuklar arasında bulaştırıcılık çok az. Küçük çocuklardan erişkinlerde bulaştırıcılık çok az. Bakın ama hep çok az diyorum. Sıfır değil mi?
Evet, sıfır değil.
Bir risk var, var ama bu kabul edilebilir bir risk. Yani siz o çocuğu düğüne götürüyorsanız riski daha fazla, okula gönderiyorsanız daha az. O zaman hangisini tercih edeceksiniz? Hangisi daha önemli? Toplum olarak bunlara karar vermemiz lazım. Hani öncelik strateji derken bunu diyorum. Tabii. Bunu hükümetin açıkça önümüze koymuş ve bize tartıştırmış olmasını beklerdi. Demokratik ülkelerde bu böyle oluyor. Tartışıyorlar, evet. Ne önceliklidir. Mesela okulların açılıp açılmaması bütün yaz boyu. Hemen her batıda, her ülkede tartışıldı. Bunun kriterleri konuldu. İşte veliler bu konularda bilgilendirildi. Veliler o tartışmalara katıldılar. O çok önemli. İnsanlar katılırlarsa sonuçlarını benimserler. Ve siz zorla yaptıramazsınız. Yani okulu açarsınız, millet çocuğunu göndermez. Onlara bu bilgiler verildi. Onlarla birlikte düzenleme yapıldı hatta birçok ülkede. Yani okulların nasıl hazırlandığını veliler de gözleriyle gördüler. Ve tabii belli tedbirler alındı. Yani sınıflar eskisi gibi değil. İşte saatlerin kaydırılması lazım. Bütün okulun aynı anda başlamaması lazım. Her sınıf farklı saatte başlayacak, farklı saatte bitecek. Bunlar hep hareketliliği azaltmak ve teması azaltmak için. Teneffüs saatleri farklı olacak. İşte tercihen 20 öğrenci olacak bir sınıfta. Camlar açık olacak. Çocuklar ona göre giyinip gelecek falan filan. Yani bir sürü başka tedbir alınacak ama... Gerçekten sizin niyetiniz bu mu? Niyetiniz okulu açmaksa, bu sizin için, bu bütün toplum için öncelikli bir şeyse, o zaman bunu yapmanın yollarını ararsınız. Ve bir de tabii yani bilimsel derken onu kastediyorum. Yeni gelen veriyi sürekli değerlendireceksiniz ve ona göre politikalarınızı değiştireceksiniz. Yani mesela Nisan ayında biz hafta sonu yasaklarını uyguladık. Güzel olabilir bir çözüm. Ama bak, sonuca bakın. İşe yaramadı.
Ne kadar etki etti.
Ekonomik olarak da yaramadı. Ya üstelik bunu insanlar modele koyup matematiksel olarak bile kanıtladılar. O zaman bunda ısrar etmenin bir alemi yok. Hala onda ısrar ediyoruz. Hala bakın 3 aydır böyle işe yaramadığı, sündürdüğünü, daha önce denediğimiz bir yöntemi hala ona bel bağladı. O zaman onu değiştirmek lazım. Okullar ilk başta kapatıldı. Tamam, güzel. Ama sonra işte bütün bu bilgiler ortaya çıktı. Yani bütün bu problemler ortaya çıktı. Dezavantajlı gruplar bir kere çok geride kalıyorlar. Bir sürü çocuk, 6 milyona yakın çocuk hiçbir şekilde erişemiyor. Geriye kalan 12 milyonun %30'u anasının, babasının, dayısının cep telefonundan izlemeye çalışıyor. Ne kadar verimli o belli değil. Hani bir ay, iki ay böyle gidersiniz ama bir yıl olmuş. Artı bir de şey bilgisi geliyor, çocuklar arasında bulaştırıcılık daha az. Bunu başarıyla yapabilen ülkeler var, okullarını açık tutabilen ülkeler var. O zaman bir gözden geçirelim yaptıklarımızı. Ama çok onu yaparken de takvim koymayalım. Yani.
Evet.
Virüsün aktif enfeksiyonu 100.000'de 50'nin altına düşüreceğiz. Bu hedefimiz. Bu olur olmaz da. Yani tabii bu o hedefe ulaşmak için otelleri ve AVM'leri kapamış olmamız lazım. O hedefe ulaşır ulaşmaz da ilk olarak ilkokulları, anaokullarını açacağız. Bakacağız, iki hafta sonra diğer okulları açacağız. Bir iki hafta daha bekleyeceğiz. Her şey iyiyse o zaman yavaş yavaş işte AVM'dir, restorandır. Oralarda biraz gevşemeye başlayabiliriz. İşler yolunda giderse. Bu arada da inşallah yani Nisan, Mayıs gibi de aşının da, aşılanan grubun, ki onlara en çok maalesef kaybettiğimiz gruplar, yaşlılar ve sağlık çalışanları, oradan da daha az etkilenme olursa işte böyle biraz tedbirli, yine tabii maskeyle, yine öyle düğün dernek olmadan Yani bir siyasi parti kongreleri yapılıyor. İnanamıyorum yani. Okul kapalı.
Yani onu anlamak mümkün değil gerçekten. Bu toplaşmaların bir yandan kısıtlamalarla yasaklanması, bir yandan böyle kongrelerin yapılması ve hınca hınç salonların dolmasından da memnuniyetin dile getirilmesi açıkçası çok tuhaf. Çok kısaca bu çocukların özellikle eğitim değil sadece gelişme de geriliyor. Çünkü az önce paylaştığınız gibi sıfır riskte mümkün değil, ruhsal sorunları oluyor ama nasıl kaybetmeden yol alacaklar? Bu özellikle ilkokul çağındaki kuşağı bir sene çok uzun bir zaman diyorsunuz çünkü gerçekten. Davranış modellerinde de belki değişikliklere vesile olacak, sebep olacak çocuklarda. Nasıl yaklaşmak lazım? Doğru rota nasıl yakalanacak Nuriye Hanım önümüzdeki süreçte bu çocuklar için özellikle?
Dediğim gibi, daha doğrusu sizin dediğiniz gibi bir kere velilerin bu işin sahibi olarak ortaya çıkmaları ve seslerini çıkarmaları lazım. Okul aile birliklerinin, diğer her türlü başka veli toplaşmasının bu konuda bir ağırlıklarını ortaya koymaları lazım. O bence çok hayati. Yani evet, dediğim gibi bunu yapan ülkeler genellikle şu artık neredeyse hani genel kabul gören bir şey, birçok veriyle desteklenen: okullar salgına kaynaklık etmiyor, salgına benzin dökmüyor. Ama salgın toplumda bulaşma yüksekse okullar da bundan etkileniyor. Niye? Çünkü öğretmenin de çocuğun da hepsi dışarıdan geliyorlar oraya. Onun için biraz da kesintisiz eğitimi sağlayabilmek için ve evet, yine de okuldaki riski de düşürmek için toplumda bulaşmanın belli bir oranın altına düşmesi lazım. Bu da işte bizim nüfusa göre Türkiye'de mesela vaka sayılarının 3000'ler civarına veya da tercihen onun altına düşmesi lazım. Ya da işte şimdi illerde 100.000'e göre açıklayacağız dedi. 100.000'de 50'nin altındaysa aktif vaka sayısı o ilde en azından o anaokulları ve ilkokullar hemen açılabilir. Hiçbir şey yok. Ha ne yapacaksınız? Şimdi tabii çeşitli şikayetler dinliyoruz. İşte kalabalık sınıflar, şunlar bunlar. Bunlar evet, aslında okul yöneticileri velilerle birlikte halledebilir. Evet. Okullardaki en çok bulaşma yetişkinler arasında oluyor. Yani çocuklardan yetişkinlere, öğretmenlere geçmiyor. Öğretmenler birbirinden ya da işte personelden alıyorlar. En çok hastalananlar da okul müdürleri. Çünkü onlar en çok yetişkinlerle muhatap oluyor. Bunun dışında işte çok kalabalıksa sınıf, o zaman ikiye bölünebilir, çift mesai yapılabilir. Biri sabahçı, öbürü öğlenci olabilir ya da işte biri pazartesi, öbürü. Ama hiç olmazsa bir şekilde bir yüz yüze eğitime başlamak
olması
lazım.
Gerekiyor.
Yarım mesai bile olsa başlamak lazım. Kaldı ki eğitimci arkadaşlar diyorlar ki Türkiye'de yani esas nüfus patlaması geçmiş 20 yıllarda olup şimdi azaldığı için birçok ilkokulda sınıf başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 22'ymiş. Öyle çok ilkokullarda çok aşırı bir kalabalık yok. Belki bazı yerleşim yerlerinde var ama birçok yerde başlanabilir. Zaten salgın her şehirde aynı değil. Bazı şehirlerde çok daha az. Oralarda hemen başlaması lazım eğitimin. Ve dediğim gibi bence toplum olarak hedefimiz gerçekten okulları açık tutmak olmalı. Yani benim çocuğum yok ama bu benim için de büyük kayıp. Ben yaşlanınca kim bu ülkeyi çekip çevirecek, yönetecek?
Evet, tabii.
Sadece hani elitte değil, kim musluk tamircisi olacak, kim hasta bakıcı olacak?
Yani her anlamda insan kalitesinin, yani, rafine insanın yetişmesi
adına. Bu ülkenin kaynak yani yaratacak, benim yaşlılığımın güvence altında geçmesinin en önemli teminatı bu ülkenin müreffeh, zengin, üretken olması. Dolayısıyla bu hepimizi etkiliyor. Yani sadece kısa dönemde anne babaların başına patladı ama hepimizin evet, bunu dert etmemiz lazım diye düşünüyorum. En önemli yatırımımız
kesinlikle
gelecek için. Onun için bunun öncelik olması lazım ve bunu velilerin de sahip çıkması lazım. Kesinlikle. Şeyi de çok önemsiyorum. Bakın Türk Eğitim Derneği açıklama yaptı geçenlerde. Bir nesil kaybediyoruz diyor. Bunlar tabii eğitimciler çok daha farkındalar durumun vehametini. Bunu çok ciddiye almak lazım. Böyle bir lüksümüz yok bizim. Hani övünüyoruz ya genç ülkeyiz falan diye. O genç ülke yeteneksiz,
yetiştiremedikten sonra
ne işimize yarayacak? Yani evet, hiçbir işine yaramaz. Tersine böyle işsiz, üretken olmayan gençlik başa bela olur. Şiddete savrulur gider. Çok önemli onun için okullar.
Çok doğru. 65 yaşa biraz bakacak olursak, gençlerle beraber, çocuklarla beraber en çok etkilenen o kesim oldu. 65 yaş ve üstü, yani sosyalleşememeleri, hani hiç mi sosyalleşmeyeceğiz diye yeri geldi sordular. Çünkü hayatlarını da bir yerde, yanlarında herhangi bir yardımcı yoksa, özellikle 80 üstü, hani 65 gene, Dünya Sağlık Örgütü de yeni yaş skalasını açıklamıştı biliyorsunuz. Aslında orta yaş 66-79 olarak. Ne kadar kabul görüyor bu skala bilmiyorum ama 80-99 yaş arasına artık yaşlı deniyor Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni yaş dilimine göre. Hayatlarını da idame ettirmek zorunda olan kesim aslında. Çıkıp maaşını alacak, faturasını ödeyecek, yani günlük en azından işlerini yapabilecek saatleri kısıtlandı. Böyle yaşlı haklarını ihlal etmiş olmuyor muyuz bu kadar kısıtlamayla? Yani hiç sosyalleşmemesi gerekiyor bu insanların. Tamam, hepimiz kaygı duyuyoruz ama hani bulaşmasın diye koruyoruz hepimiz yakınımızdaki bu yaş grubu, ailemizden olan eşimizi, dostumuzu, keza sosyal çevremizdeki insanları, ama nasıl bir yaklaşım izlenmeliydi aslında bu yaş grubuna?
Yani bu bir hak ihlali. Size onu söyleyeyim. Şu anda çocukların ve yaşlıların sokağa çıkarılmaması ve hatta bir de şeyler oldu, yani dehşete kapıldım. Toplu taşımayı kullanamıyorlar falan.
Evet evet, en son
nasıl
o da yasaklandı.
Nasıl bir şey bu ya, vatandaş bu insanlar yani. Evet. Bu bir hak ihlali, bunun hiçbir tıbbi gerekçesi yok. Yani kanıtlasınlar bana, o yaşlılar sokağa çıkmadıkları için daha az enfekte oluyorlar diye. Yok bir şey, bakıyorsunuz Türkiye'de enfeksiyon da 65 yaş üzeri ölüm de. Yayınlamadılar, bize söylemiyorlar ama bakan yardımcılarından biri akademik kariyer yapma niyetinde o bir yayın yapmış. Ben oradan baktım sayılara. Avrupa'dan daha düşük değil bizim 65 yaş üzeri ölüm oranlarımız. Nisan ayında bile. Artık bakanın kendisi defalarca söyledi. En çok bulaşma evde oluyor. Yaşlının %85'i evde bulaşıyor diye. Biz bir kere çok jenerasyonlu yaşayan bir milletiz. Hane halk aynı hanede çok jenerasyon yaşıyor. Bu biraz azaldı son 10-20 yılda ama şöyle bir sistem var. Hane ayrı oluyor göğe ama aynı binanın içinde yaşıyorlar. Daha yaşlı olanlar aynı sokak üzerinde oturuyorlar. Birlikte yemek yeniyor. Habire gidiliyor, geliniyor. Torunlar geliyor, gidiyor falan. Ve yani bütün hikayeler sorsanız, yaşlılar nereden aldı? Torundan aldı, bilmem neden aldı. Bir de hastaneden alıyorlar zavallılar hastalanıp yatarlarsa.
Evet, evet.
Yani sokakta dolaşırken enfekte olan kimse yok. Hapiste yaşıyorlar. 3 saat dışarı çıkabilirsin. 3 saatte hangi işini halledebilirsin? Alışveriş mi yapacaksın? Doktora gitsen, hele büyük şehirde şehrin öbür tarafına gidiyorsun. Hiçbir işini yapamıyorsun.
Tabii, çok yani doğru.
Bu bir işe yaramıyor. Tamamen şöyle bakıyorlar olaya, ben size söyleyeyim, onları korumak için değil. Hareketliliği, yani bütün toplumsal hareketliliği nasıl azaltırız? Ekonomik olarak en az aktif olan gruplar üzerinden. Hadi yaşlıları koruyorsunuz, çocukları neden koruyorsunuz? Çocukların zaten riski yüksek değil. Onlar niye 3 saat çıkıyorlar sokağa? Zaten okula gidemiyorlar, oyun oynamak da yasak. Böyle bir şey olabilir mi? Herkesin evinin önünde kocaman bahçe park yok. Korkunç şehirlerde yaşıyoruz. O çocuklar sürekli apartmanın içindeler. Bu kısıtlamalar kendileri artık sağlık sorunu oluşturmaya başladı. Çünkü hatırlıyorsunuz, yani pandemiden önce yaşlılara ne diyorduk? Aa baba, git faturanı kendin yatır.
Evet, git kendi tekim yatırıyorlar.
Yani hareket etsinler istiyorduk.
Sosyalleşsinler.
Bunlar istiyorduk. Bunlar zaten tamamen gitti. Bari insanlara yürüyecekleri, hareket edecekleri, açık havaya çıkacakları bir fırsat tanıyın. Bu saat kısıtlaması nedir? Ya yani burada tamamen ekonomik olarak aktif olmayan nüfusa yükleyip bütün şeyi, pandeminin yükünü, böyle bir strateji. Bu hem yürümüyor, işlemiyor, hem işe yaramıyor, hem de çok büyük haksızlık.
Nihayetinde de bir seneyi dolduruyoruz bakın, evet, süre olarak. Ve bu konuda elimizde bir veri var mı bilmiyorum ama yok dediniz galiba az önce. Bu yaş üstü, 65 yaş üstüne bu tarz kısıtlanınca salgının azaldığına yönelik.
Var mı bize açıklanan bir veri, yok, onu kastediyorum. Yoksa yani bakanlığın elinde bir kere bizim bütün kişisel verilerimiz online. Yani bakanlık bunları online görüyor. Aldığınız reçeteyi şuna buna kadar. Yani Türkiye'nin gayet iyi bir sağlık
altyapısı,
veri toplama altyapısı var. Ve bunlar bakanlığa gidiyor. Bize açıklanmıyor. ne vatandaşa açıklanıyor, ne akademisyenlere, bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlara veriliyor bu veriler. Ve bakanlığın içinde bile sanıyorum 3 kişi falan görüyor. Yani orada bile böyle büyük bir gizlilikle saklanıyor.
Neden? Ya,
bu nasıl bir mantık, ben bunu anlamıyorum. Sonra da hep beraber mücadele edeceğiz deniyor. Hep beraber mücadele edeceksek bilgileri paylaşın.
Açıklıkla, şeffaflıkla.
Yani yaşlılar konusunda mesela hala bakın artık bir yıl oldu, biz yaşa bölünmüş olarak görmüyoruz verileri. 40 yılda bir bakan böyle ayda bir basın toplantısında gösteriyor, oradan anlamaya çalışıyoruz. Gençler ne kadar hastalanıyor, çocuklar ne kadar hastalanıyor, ne kadar ölüyor. Yani bu çok basit bir kırılım. Aslında bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne de öyle bildirmesi lazım. Bir sürü ülke öyle bildiriyor. Türkiye bunu yapamayacak kadar aciz, geri bir ülke mi yani? Verisini toplayıp 3 tane tabloya koyamayacak kadar. Ya böyle bir gizlilik, bir saklama. Böyle salgın yönetilmez yani. Salgının en temel, salgın yönetiminin en temel şeyi güven ve şeffaflık.
Yani bu da
hiçbir konuda hiçbir şeye açıklanmıyor insanlar.
Bu da daha çok kaygı veriyor bizlere, değil mi? Yani ne zaman bitecek diye hep konuşuyoruz. Nasıl bitemeyecek gibi geliyor o zaman bu tarz böyle kapalılık içerisinde bir yönetim anlayışı.
Alınan kararlar demokratik bir şekilde alınmıyor, katılım. Onun için olmuyorsa da o yüzden olmuyor. Yani siz şimdi ben söyleseniz mesela yaşlıların verilerini açıklasanız tartışılır tabii. O tartışmayı istemiyor belli ki yönetim. Yani bakın yaşlıların ölümünde hiçbir değişiklik yok. İşte benim böyle kazarak hani oradan buradan bulduğum veri. Bir bakıyorsun Avrupa'daki ölümlülükle aynı bizim yaşlıların ölümlülüğü. Ne işe yaradı o zaman bütün o tedbirler diye bakıyorsun. Kaldık bir
daha çok ruhi Avrupa'da çöküntü oldu onlara.
Yaşlı bakım evinde yaşıyor yani. Tabii onların riski çok bir daha yüksek.
Doğru.
Onun için bu böyle bir çok anlaşılabilir anlıyorum da yani mantıklı değil yaptıkları işler, bu sayı saklamak. Hiçbir şeyi mesela aşıda bile şimdi yani bir takvim açıkla. Tutturamayabilirsin o takvimi, onun bir ayıbı yok. Hı hı. Veya mesela işte bu aşı konusunda yaptıkları, biz o aşıyı öbür AstraZeneca'yı almıyoruz çünkü o kötü, öbürü bilmem. Bu böyle değil, alamıyorsun kardeşim. Vermiyorlar, yok, herkese yetmiyor ve bu ayıp da değil, bütün dünya bu durumda yani her yerde sıkıntı çekiyor. Evet. Ne var bunu açıkça söyle. Biz işte baktık sağda solda şu aşıya bu aşıya bulamadık, bir tek bunu bulduk, buna da şükür arkadaşlar, inşallah öbürleri için de görüşüyoruz dersin. Bunda bir şey yok yani, bu anlaşılabilir bir şey çünkü dünyaya yetecek kadar aşı yok, bir sürü ülkede hiç aşılanma başlamamış. Amerika'da bizden daha çok var. Ne yapalım yani? Onlar da baştan tonla para verdiler. Yani milyar dolar yatırdılar o işlere. Onun için onlarda çok var.
Kapalı.
Doğruları söylemekte bir şey yok. Vaka sayıları artıyor. Bunu söyle ki herkes ayağını denk alsın.
Tedbirini alsın.
Evet.
Kesinlikle. Yani.
Evet, kısıtlamaların kendisi artık sağlık sorunu oluşturmaya başladı. Salgın yönetiminin en temel unsuru güven ve şeffaflıktır diyen halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı'ya söyleşimizin bu ilk bölümündeki detaylı değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. Yine çok merak edilen konulardan aşılar, aşı politikası, aşılama çalışmaları ve aşı karşıtlığına dair konuştuklarımızla bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.